Ayrım 16.
Temmuz'un son pazarıydı. Aynı zamanda da Monson'un koruyucusu Ermiş'in bayram günüydü. İşçi mahallesinin ev hanımları daha cumartesiden oturma odalarını bol suyla yıkamış, kova kova sular dökerek döşemeleri ve duvarları tertemiz etmişlerdi. Yoksul keseleri için pek pahalıya mal olan bir lüksle serptikleri beyaz kuma karşın yer hala kurumamıştı. Bununla birlikte gün epeyce sıcak geçeceğe benziyordu. Yazın kuzeyin bu göz alabildiğine düz ve çıplak kırlarına soluk aldırmayan kurşun gibi ağır ve fırtına yüklü gök her şeyi eziyordu sanki. Pazar günleri Maholar'ın yataktan kalkış saatleri alt üst olurdu. Baba saat 5'te uyanıp bir süre yatakta sağa sola döndükten sonra kalkıp giyindiği halde çocuklar 9'a kadar sabah keyfi yaparlardı. O gün gene erkenden kalkan Maho bahçeye çıkıp bir pipo içti, sonra eve dönüp şimdilik tek başına bir dilim tereyağlı ekmek yedi, ne yapacağını pek bilmeden öğle yetti. Sızıntı yapan leğeni onardı, guguklu saatin altına çocuklara verilen kralın oğlunun bir resmini yapıştırdı. Bu sırada ev halkı da birer birer aşağı iniyordu. Bonmort baba güneşte oturmak için bir iskemle çıkarmıştı. Azrail'le anası hemen yemek pişirmeye koyulmuşlardı. Giydirip kuşattığı Lenore'la Henry'yi önüne katarak en sonunda Catherine aşağı indi. Saat 11 olmuştu. Patatesle pişen tavşanın mis gibi kokusu bütün evi sardığı bir sırada Zachary ile Jeanlin gözleri davul gibi şişmiş esneye esneye aşağı inebildiler. Zaten o saatte bütün işçi mahallesi artık ayaktaydı. Şenliğin verdiği heyecanla ve bir an önce kapağı Monso'ya atmak için aceleyle yenen yemeğin ateşiyle hepsi coşmuştu. Çocuklar koşuyor, ceketsiz, gömlekli erkekler tatil gününün tembelliği içinde kalçalarını sallayarak terliklerini sürüye sürüye dolaşıyorlardı. Dışarısı günlük güneşlikti. Ardına kadar açılmış kapı ve pencerelerden el kol hareketleri, kalabalık ailelerin gidiş gelişleriyle kaynayan gürültülü, patırtılı bir dizi oda görünüyordu. Evlerin bir başından öbürüne mis gibi yayılan tavşanın zengin mutfaklarına özgü kokusu, evlerin içine sinmiş olan yanık soğan kokusunu bastırmaya çalışıyordu. Maholar tam 12'de sofraya oturdular. Kapı ağızlarında yapılan gevezelikler, durmadan birbirine seslenen, bir şeyler alıp veren kadınların ve bir tokatla ayak altından kovulan ya da döve döve içeri sokulan çocukların şamatası arasında fazla konuşmadan yemeklerini yediler. Zaten Filomen'le Zachary'nin evlenmesi konusunda 3 haftadan beri komşuları lavaklarla araları açıktı. Erkekler görüşüp selamlaşıyorlardı ama kadınlar birbiriyle selamı sabahı kesmişlerdi. Bu dargınlık Pierron kadınla dostluklarını arttırmıştı. Yalnız o gün Pierron kadın kocasıyla Lady'yi anasına bırakıp bütün günü geçirmek üzere sabah erkenden Marşin'deki amca kızına gitmişti. Herkes onunla alay ediyordu. Çünkü bu amca kızını çok iyi tanıyorlardı. Bıyıkları vardı ve Varrox'ta işçi başı olarak çalışıyordu. Mahod kadın böyle bir yortu günü evini barkını bırakıp gitmenin hiç de yakışık almadığını söylüyordu. Maholların sofrasında bir aydan beri arabalıkta besledikleri tavşandan başka yağlı bir çorbayla sığır eti de vardı. 2 haftalıklarını bir gün önce almışlardı. Doğrusu ya, bir hayli zamandan beri böyle zengin bir sofra görmemişlerdi. Hatta 3 gün tatil yaptıkları işçilerin koruyucusu Ermis Saint Barbe yortusunda bile yedikleri tavşan böylesine yağlı ve yumuşak değildi. Bu yüzden dişleri yeni çıkmaya başlayan Estelle'den tutun da ağzında hemen hemen hiç diş kalmayan Ben Mort Baba'ya kadar 10 çift çene öylesine candan gönülden işliyordu ki tavşanın kemiklerini bile silip süpürdüler. Et lokması gibi var mıydı? Cana can katıyordu ama yüzünü çok seyrek gördüklerinden iyi sindiremiyorlardı. Gene de hepsini silip süpürdüler. Akşama azıcık et suyu kaldı sadece. Pek acıkırlarsa buna tereyağlı ekmek dilimlerini eklerlerdi, olur biterdi. Ortadan ilk kaybolan Jeanlin oldu. Bebert okulun arkasında onu bekliyordu. Brule kadının sokağa bırakmayıp yanında alıkoymak istediği Lady'yi ayartıncaya kadar uzun zaman sokaklarda sürtüp durdular. Yaşlı kadın küçük kızın evden kaçtığını anlayınca o çırpık kollarını sallayarak avaz avaz bağırdı. Bu şamatadan canı sıkılan Pierron karısının da eğlendiğini bilerek hiç vicdan azabı çekmeden eğlenen bir koca haliyle gidip sakin sakin gezindi. Ardından Benamort baba gitti. Maho da karısına oraya gelip gelmeyeceğini sorduktan sonra çıkıp hava almaya karar verdi. Hayır, kadın gelmeyecekti. Eteğinde bir sürü çocukla tam bir angar yolluyordu onun için. Ama belli olmazdı, belki de gelirdi. O zaman orada buluşurlardı nasıl olsa. Maho evden çıkınca bir an duraladı, sonra lavak hazır mı diye bakmak üzere komşu eve daldı. Ama içeride Filomen'i bekleyen Zakari'yi buldu. Lavak kadın evlenmeme konusunu açtı yine. Avaz avaz bağırarak kendisini adam yerine koymadıklarını söylüyor. Şimdi gidip Maho de kadınla hesaplaşacağını ileri sürüyordu. Kızı sevgilisiyle fingirdeşsin, o da piçlerine baksın. Yaşamak mıydı yani bu? Filomen'e kalını bile kıpırdatmadan başlığını giyince Zakari, anası razı olursa kendisinin çoktan evlenmeye hazır olduğunu söyleyerek kızı alıp gitti. Zaten Lavak da çoktan sıvışıp gitmişti. Maho da komşu kadını karısına gönderip hemen oradan çıktı. Botelop dirseklerini masaya dayamıştı. Önündeki peyniri bitirmek üzereydi. Maho'nun dostça bir bardak bira içme önerisini inatla reddetti. Evine bağlı bir erkek gibi burada kalmak istiyordu. Bu sırada işçi mahallesi yavaş yavaş boşalıyor, erkekler birbiri ardından yola koyuluyorlardı. Bir yandan da kapıda bekleşen kızlar sevgililerinin koluna girip ters yöne yollanıyorlardı. Babası kilisenin köşesini dönerken Şaval'i gören Catherine de bir koşu ona yetişti. Birlikte Monsa'ya doğru yürüdüler. Azgın yumurcaklar arasında tek başına kalan ananın İskemlesinden kımıldayacak hali yoktu. Kaynar kaynar doldurduğu ikinci kahveyi küçük yudumlarla içti. Mahallede kadınlardan başka kimse kalmamıştı. Onlar da birbirlerini davet edip hala sıcak ve yağ içinde duran masaların çevresinde kahve ibriklerini boşaltıyorlardı. Maho, Lavak'ın avantajda olduğunu tahmin ediyordu. Hiç acele etmeden Rasenör'ün meyhanesine yollandı. Gerçekten de Lavak meyhanenin arkasında çitle çevrili daracık bahçede arkadaşlarıyla çevgen oynuyordu. Oyuna katılmayan Bonmort babayla ihtiyar Moke ayakta durmuş demir topu öyle dikkatle izliyorlardı ki heyecandan birbirlerine dirsek vurmayı bile unutuyorlardı. Kızgın güneş tam tepelerindeydi. Duvar dibindeki incecik çizgiden başka gölge yoktu. Suvari'nin kendisi sipsivri ortada bırakıp odasına çekilmesine canı sıkılan Etienne masalardan birinde birasını içiyordu. Suvari'nin hemen her pazar odasına kapanır ya mektup yazar ya da kitap okurdu. Lavak Maho'yu görünce sen de oynar mısın diye sordu ama Beriki reddetti. Hava çok sıcaktı, susuzluktan ölüyordu. Etienne Rasenör diye bağırdı, bir bardak bira getirsene. Sonra Maho'ya dönerek bu sefer biralar benden dedi. Şimdi artık herkes birbiriyle senli benliydi. Rasenör'ün hiç acelesi yoktu. Tam üç kez seslenmesi gerekti. Ilık birayı bayan Rasenör getirdi. Genç adam meyhaneden yakınmak için sesini alçaltmıştı. Hiç kuşkusuz iyi insanlardı. Temiz düşünceli insanlardı ama biraları 5 para etmezdi. Çorbaları da bulaşık suyunu andırıyordu. Ta Monsieur'e gidip gelme derdi olmasa şimdiye kadar tam 10 kez taşınmıştı buradan. Günün birinde işçi mahallesinde bir ailenin yanında kiracı olmak zorunda olacaktı galiba. Maho o sakin sesiyle elbette ya diyordu. Elbette bir ailenin yanında daha rahat edersin. Derken bir kıyamettir koptu. Lavak bir vuruşta bütün çevgenleri devirmişti. Mork'la Bonmort baba onca şamatanın ortasında başlarını yere eğip derin bir onaylama sessizliğine bürünmüşlerdi. Böyle bir vuruşun yarattığı neşe şakaya dönüştü. Özellikle de oyuncular çitin üzerinden Moket kızın neşeli yüzünü görünce şakalarını arttırdılar. Bir saattir oralarda dolanıp duruyordu. Gülüşmeleri işitince meyhaneye yaklaşma yürekliliğini gösterdi. Lavak onu görünce... Ne o? Yalnız mısın sen diye bağırdı. Hani sevgililerin? Sevgililerim mi? Hepsini ıskartaya çıkardım diye yanıt verdi kız da edepsiz bir neşeyle. Şimdi yenisini arıyorum. Hepsi birden ona talip oldular. Açık saçık sözlerle kızı kışkırttılar. Genç kız başıyla reddediyor, kahkahalarla gülüyor, nazlanıyordu. Bir yanda babası da gözlerini devrilen çengellerden ayırmaksızın bu olaya kulak veriyordu. Lavak Etienne'e bir göz atarak "Hadi hadi" diye sürdürdü. "Senin kime göz diktiğin gün gibi ortada kızım. Onu baştan çıkarmak için zor kullanmak gerek." Bunu duyan Etienne pek keyiflendi. Gerçekten de vagon itici kız onun çevresinde dört dönüyordu. Kıza hiçbir istek duymadan sırf gönül eğlendirmek, vakit geçirmek için nazlanarak habire hayır diyordu. Moket iri gözlerini Etienne'e saplayarak birkaç dakika daha çitin ardında dikilip durdu. Sonra güneşten rahatsız olmuş gibi ansızın yüzünü asarak ağır ağır uzaklaştı. Etienne, Monceau kömür işçilerinin bir yardımlaşma sandığı kurmak zorunda olduklarını Maho'ya yeniden alçak sesle uzun uzun anlatmaya koyuldu. "İşletme bizi bu konuda özgün bıraktığını ileri sürdüğüne göre neden korkuyoruz kuzum?" diye yineliyordu. "İşletmenin bize verdiği emekli aylıklarından başka dayanağımız yok. Onu da kendi keyfine göre dağıtıyor. Bu nedenle bizler işletmenin keyfine bağımlı kalmayıp hiç değilse dar zamanlarımızda güvenebileceğimiz bir karşılıklı yardım sandığı kurmalıyız." Genç adam sonra da ayrıntılara geçiyor, örgütün nasıl kurulacağını, nasıl işleyeceğini anlatıyor, işlerin hepsini üzerine almaya söz veriyordu. Bu işe aklı yatan Maho en sonunda "Ben dünden razıyım" dedi. "Yalnız öbürleri de var. Sen öbürlerini inandırmaya çalış asıl." Lavak oyunu kazanmıştı. Çevgenleri bırakıp bira bardaklarına sarıldılar. Ama Maho bir ikincisini içmeyi reddetti. Daha sonra düşünürdü. Gün daha sona ermemişti ya. Ansızın Maho'nun aklına Pierron geldi. Nerelerdeydi acaba? Hiç kuşkusuz L'Enfant meyhanesindeydi. Böylece Etienne'le Lavak'ı da kandırıp hep birlikte Monceau'ya yollandılar. İşte tam o sırada da avantajdaki çevgen oyununun başına yeni bir kalabalık üşüşmüştü. Yol boyunca giderken önce Casimir birahanesine, sonra da Progress meyhanesine uğramak zorunda kaldılar. Açık kapılardan arkadaşları seslenince hayır demenin olanağı yoktu. Her meyhanede birer bardak bira içiyorlardı. Eğer kibarlık olsun diye kendileri de ısmarlamaya kalkarlarsa iki bardak oluyordu bu. Orada 10 dakika oturup iki çift laf ediyorlar, kalkıp gidiyorlardı. Az ileride aynı şeyi yineliyorlardı. Bereket versin ki aklı başında insanlardı. Ne kadarına dayanabileceklerini çok iyi biliyorlardı. Sadece vırt zırt çişe gitmekten başka dertleri yoktu. O da giderek kaynak suyu gibi berraklaşıyordu ede ede. L'Enfant meyhanesinde ikinci birasını bitirmek üzere olan Pierron'u elleriyle koymuş gibi buldular. O da arkadaşlarının sözünü kırmamak için bir bardak daha içti. Birikiler elbette ki kendilerininkini de içtiler. Şimdi dört kişi olmuşlardı. Zachary'nin Tisson meyhanesinde olup olmadığına bakmak için oradan çıktılar. Meyhane bomboştu. Oğlanı bir an beklemek için birer bardak bira istediler. Derken akıllarına Saint-Éloi meyhanesi geldi. Orada da işçibaşı Richmond'un ısmarladığı biraları kabul ettiler. Ondan sonra artık iyice ipin ucunu kaçırıp bahane falan aramadan sırf gezinmek için o meyhane senin, bu meyhane benim hepsini dolaşmaya başladılar. İyiden iyiye fitili alan Lavak birden "Haydi Volkan'a gidelim" dedi. Birikiler önce gülüştüler, sonra şenlik nedeniyle sokakları dolduran kalabalık arasından arkadaşlarının peşine düştüler. Volkan dar ve uzun bir meyhaneydi. Dipte kurulan salaş bir sahnede lilli kızlar en döküntülerinden beşi yarı çıplak bir halde çirkin el hareketleriyle oynayıp şarkı söylüyorlardı. Müşteriler canlarının istediği kızı 10 metrelik verip sahnenin arkasına götürüyorlardı. Meyhanede özellikle vagon itici gençler, tumbacılar, 14 yaşında madenci çıraklarına kadar kimi ararsanız vardı. Kömür ocaklarının bütün gençleri buradaydı ve elbette ki biradan çok ardıç rakısı içiyorlardı. Birkaç yaşlı madenci, işçi mahallesinin aile düzenleri çirkefe dönmüş, uçkuru gevşek kocaları da gençler arasına katılmayı göze almışlardı. Bizimkiler küçük bir masanın çevresine çöker çökmez Etienne yardımlaşma sandığı fikrini anlatmak üzere Lavak'ı yakaladı. bir işi kendilerine görev edinmiş yeni dindarların inatçı sabrıyla habire anlatıyordu. Her üye ayda 20 meteliği rahatça verebilir diye yineliyordu. Biriken bu 20 metelikler 4-5 ayda epeyce bir para tutar. İnsanın parası olduğu zaman güçlüdür değil mi ya? Hiçbir şeyden korkmaz. Sen ne dersin bu işe ha? Lavak dalgın dalgın ben hayır demem diye karşılık veriyordu. Bunu daha sonra konuşuruz. Sarışın iri yarı bir şarkıcı kız içini gıcıklıyordu. Mahu ile Piero biralarını bitirdikten sonra ikinci şarkıyı beklemeden gitmek isteyince Beriki kalmakta ayak diredi. Onlarla birlikte çıkan Etienne dışarıda kendilerini izler meşresine benzeyen moket kızı gene karşısında buldu. Orada durmuş ister misin dercesine o iyi yürekli kız gülüşüyle gülüyor, iri gözlerini ayırmadan hep ona bakıyordu. Delikanlı biraz şakalaştı, omuzlarını silkti. Bunun üzerine kız fena halde kızdı ve kalabalığın içine karıştı. Şaval nerelerde yahu diye sordu Piero. Gerçekten de ortalarda görünmüyor dedi Maho da. Hiç kuşkusuz Picot'e gitmiştir. Hadi Picot'e gidelim. Ama üçü birden tam Picot meyhanesine geldiklerinde kapının ağzındaki bir kavga onları durdurdu. Zachary kısa boylu, kansız cansız, Belçikalı bir çiviciye yumruğuyla gözdağı veriyordu. O sırada Şaval de elleri ceplerinde bakıyordu. Hah Şaval işte burada diye sürdürdü Maho sakin sakin. Catherine'le birlikte. Vagon itici kızla sevgilisi tam 5 saattir şenliğin içinde gezip duruyorlardı. Monsieur yolunda alçak damlı, renk renk boyalı evlerle çevrili, kıvrıla kıvrıla aşağı inen o geniş yolda engebesiz ovanın çıplaklığı içinde karınca sürülerini andıran bir kalabalık yakıcı güneş altında aşağılara doğru akıp gidiyordu. O ezeli kara çamur kurumuştu. Kapkara bir toz bulutu yükseliyor, fırtına habercisi bir bulut gibi uçuyordu. Yolun iki yakasındaki meyhanelerde iğne atılsa yere düşmezdi. Birbirlerine eklenerek uzatılan masalar kaldırımın üzerine kadar taşıyordu. Orası da başka bir alemdi. İşportacılar, açık hava pazarları yerleşmişti buraya. Kızlara eşarplar, el aynaları, oğlanlara çakılar, kasketler, türlü türlü tatlılar, badem şekerleri, bisküviler, aklınıza ne gelirse satıyorlardı. Kilisenin önünde yayla ok atılıyordu. İşliklerin tam karşısında bilye oynuyorlardı. Josil yolunun köşesinde rejinin tam bitişiğinde tahta perdeyle çevrili küçük bir alanda havroz dövüşü vardı. Herkes akın akın oraya koşuyordu. Ayaklarına demir mahmuzlar takılı, yarık gırtlağından oluk gibi kan akan kırmızı tüylü kocaman iki horoz kapışmıştı. Daha ileride Magrat'ın dükkanında bilardo oyunundan önlük ve pantolonlar kazanıyorlardı. Ortalığa sessizlik çökmüştü. Kalabalık birasını içiyor, hiç gürültü patırdı çıkarmaksızın tıkınıp duruyorlardı. Açık havada cızırdayan kızartma tavalarının daha da arttırdığı boğucu sıcaklıkta suskun bir bira ve kızarmış patates hazımsızlığı yayılıyordu. Şaval, Catherine 19 meteliğe bir ayna, 3 franga bir eşarp almıştı. Her gidiş gelişte şenliği görmeye gelen tutuk bacaklarıyla düşüne düşüne yan yana dolaşan Mork'la Bonmort babaya rastlıyorlardı. Ama başka bir rastlantı onları pek öfkelendirdi. Janli'nin Bebert'le Lady'yi boş bir arsanın kıyısına kurulmuş bir açık hava meyhanesinden ardıç rakısı şişelerini çalmaya kışkırttığını gördüler. Catherine erkek kardeşine bir tokat atıncaya kadar küçük kız şişeleri kapıp çoktan kaçmıştı bile. Bu Allah'ın cezası çocukların sonu hapishaneydi. Tate Kope birahanesinin önüne geldiklerinde Şaval sevgilisine duyurusu bir haftadır kapıda asılı bulunan İspinoz yarışmasını göstermeyi düşündü. Marşinist'teki çivi fabrikalarından 15 çivi işçisi her birinin elinde 12 kadar kafesle yarışa gelmişlerdi. Gözleri kör edilen ispinozların hiç kımıldamadan durdukları karanlık küçük kafesler meyhanenin avlusundaki bir tahta perdeye asılmıştı bile. Bir saat içinde en çok öten kuş birinci olacaktı. Her çivici bu kafeslerin arkasında durup elindeki taş tahtaya arkadaşlarının kuşlarını işaretliyor, öbür yarışmacıları gözlüyor, bu arada kendisi de gözleniyordu. İspinozlar çakılmaya başlamıştı. Şikoksler yumuşak, batisköler daha tiz bir sesle ötüyorlardı. Önce kesik kesik, çekine çekine şakımaya başladılar. Sonra birbirlerinin sesinden heyecanlanarak kendilerini kapıp koyuverdiler. Bazıları coşup da öyle uzun uzun ötüyordu ki sonunda düşüp ölenler bile oluyordu. Çiviciler de kuşları sesleriyle kışkırtıyorlardı. Onlara Valon lehçesiyle biraz daha ötmeleri için bağırıyorlardı avaz avaz. Sayıları 100'e yaklaşan seyirciler 180 ispinozdan kurulu bu cehennemi orkestranın ortasında heyecandan solukları kesilerek hiç ses çıkarmadan duruyorlardı. Kuşların hepsi aynı uyumla değişik zamanlarda ötüyorlardı. Birincilik ödülü olan dövme demirden kahve ibriğini bir batiseko kazandı. Zachary ile Filomen içeri girdiklerinde Catherine ile Şaval hala oradaydılar. El sıkıştıktan sonra yarışmayı birlikte izlediler. Ama Zachary'nin birden tepesi attı. Arkadaşlarıyla birlikte yarışmayı seyretmeye gelen bir çivici kız kardeşine çimdik atmıştı. Kıpkırmızı kesilen Catherine kardeşini yatıştırmaya çalışıyordu. İşin dallanıp budaklanmasından, tüm çivicilerin Şaval'in üzerine atılmasından, kan dökülmesinden pek korkuyordu. Adamın çimdiklediğinin pekala farkındaydı ama gürültü çıkmasın diye ağzını açmamıştı. Aslında Şaval de hiç üstünde durmamış, yalnızca sırıtmakla yetinmişti. Dördü birlikte oradan çıktılar, olay kapanmışa benziyordu. Ne var ki birer bardak bira içmek için tam pikote gelmişlerdi ki deminki çivici oracıkta bitiverdi. Onlara meydan okuyarak çevrelerinde dolanmaya başladı. Aile onuru yaralanan Zachary hemen bu küstah adamın üzerine saldırdı. O benim kız kardeşim domuz herif. Dur hele Allah'ın cezası, ona saygı göstermeyi öğretirim ben sana. Orada bulunanlar hemen iki erkeğin arasına girdiler. Oysa Şaval kılı bile kıpırdamadan sakin sakin bırak canım bu iş beni ilgilendirir. Ama ben serseme metelik bile vermem. Maho da arkadaşlarıyla birlikte çıka geldi. Hüngür hüngür ağlaşan Catherine ile Filomen'i yatıştırdı. Şimdi herkes gülüyordu. Çivici de o sırada sıvışıp gitmişti. Bu olayı büsbütün unutturmak isteyen Picotti, adeta kendi evi bilen Şaval, herkese birer bardak bira ısmarladı. Etienne, Catherine ile bardak tokuşturmak zorunda kaldı. Hepinizin sağlığına diyerek hep birlikte biralarını içtiler. Baba, kızı ve sevgilisi, oğlu ve metresi. Ardından Pierron da birer bardak ısmarlamak için üsteledi. Herkesin pek güzel anlaştığı bir sırada arkadaşı Moket'i gören Zachary yeniden öfkelendi. Gidip çivicinin haddini bildirmek için Moket'i çağırdı. Onu gebertmeliyim. Buraya bak Şaval, sen Catherine'le birlikte Filomen'e göz kulak oluver. Emi, ben şimdi dönerim. Bu kez de ısmarlama sırası Maho'daydı. Eh canım, oğlan kız kardeşin öcünü almak istiyorsa bunda kötü bir şey yoktu. Ne var ki biraz yatışan Filomen, Moket'i görünce başını sallamaya başladı. Elbette ya, bu iki hınzır volkana sıvışmışlardı. Bu şenlik geceleri, Bonjeux'de verilen danslı bir eğlenceyle sona ererdi. Bu çalgılı meyhaneyi Dul Desir kadın işletiyordu. 50 yaşlarında, güçlü kuvvetli, fıçı gibi yüz yuvarlak bir hatundu ama öyle dinç ve genç kalmıştı ki kendi deyimiyle haftanın her günü için bir tane hesabıyla tam 6 sevgilisi vardı. Pazar günleri ise 6'sı birden onundu. 30 yıldan beri midelerine boşalttığı o bira ırmağıyla adeta duygulanarak bütün kömür işçilerine çocuklarım derdi. Tüm vagon itici kızların kendi meyhanesinde dans edip bacaklarının pasını giderdikten sonra gebe kaldıklarını söyleyerek övünürdü. Bonjeux iki salondan oluşuyordu. Tezgahla masaların bulunduğu meyhane, bir de geniş kapıyla buraya açılan sadece orta kesimi tahta, yanları çepeçevre tuğla döşeli geniş bir dans salonu. Bu salon süslüydü. Tavanın bir köşesinden öbürüne çaprazlama uzanan kağıt çiçeklerden yapılmış iki kordon, Tam ortada aynı çiçeklerden yapılmış bir çelenk halinde birleşiyordu. Duvarlarda da üzerlerine Ermiş adları yazılı yaldızlı armalar vardı.